Ayrım 6, Canavar, Peter Benchley, sayfa 56. 6. İki adam donanımın karışıklığını çözer, son tuzaktaki tel kabloları kangal yapıp onları iki kez bağlayarak güvenceye alır, tuzaklardaki kimyasal ışıkları söker ve ince halatın son bölümünü plastik fıçıya sararken hiç konuşmadılar. Darling aklından bildiği tüm hayvanların listesini geçiriyor, hazırladıkları şu donanımı yıkıma uğratmaya eğilimi ve yeterli gücü olan yaratığı bulmaya çalışıyordu. Mike'ın düşüncesini göz önüne alarak bunu yapanın bir insan, öfkeli, gücenik ve kıskanç bir balıkçı olabileceğini bile düşündü. Ancak bugünlerde kimsenin kimseyi kıskanmayacağını, çünkü balıkçılıkta artık kıskanılacak başarılar kazanılmadığını biliyordu. Ya da belki bazı kişiler yalnızca başkasına zarar vermiş olmak için yıkım yapıyorlardı. Hayır, Darling kimsenin bunu yapabileceğini düşünemiyordu. Hiçbir kişinin o işi yapmak üzere zahmet etmeyeceğine emindi. Çünkü öyle bir eylemin hiçbir akılcı yanı bulunmuyordu. Şu halde geriye ne kalıyordu? Üzerinde 48 adet paslanmaz çelikten yapılmış halat kolu bulunan tuzaklarla dolu bir halatı kim ısırıp telleri koparmıştı? Adamın içinden bir parçası bu konuda hiçbir şeyi öğrenemeyeceğini biliyordu. Doğanın karanlık yönleri bulunduğuna ilişkin gerçeğe Darling hiç de yabancı değildi. Bir seferinde 20 yılı aşkın süre önce Güney Afrika'ya seferler yapan bir tankerde çalışırken, açık denizde dalgasız ve barometrenin kararlı olduğu bir havada, bulunduğu gemi 30 metre yüksekliğindeki sudan oluşmuş bir duvarla, serseri bir dalgayla karşı karşıya gelmişti. O güne dek kaptan ve gemi personelinden kimse böyle bir şeyi görmemişti. Geminin üzerine örtecek ve onu boğarak denizin dibine gönderecek sudan oluşan kütleye doğru seyrederken ona ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Eğer dalganın gelişinden 3 dakika önce Darling gemi direğindeki gözcü yerine oradan bir şeyi alıp getirmek için gönderilmemiş olsa kendisi de gemiyle birlikte dibe gidecekti. Bunun yerine denize düşmüş, batan gemiden kopan bir ambar kapağına tutunarak 2 gün denizde sürüklendikten sonra küçük bir şilep tarafından kurtarılmıştı. Bir başka seferinde Avustralya'dayken o ve bazı arkadaşları gemi kaptanının Yunan rakısı Uzo'ya ve oğlanlara düşkün olduğunu öğrenince gemiden ayrılmış ve kıtada uzak bir yerde elinden fazla iş gelmeyen bir macera severin peşinden servet avına çıkmışlardı. Yolda küçük karavan içinde yaşayan bir aile ile karşılaşmış ve bir gün öğleden sonra karavanda tüm aileyi ölü bulmuşlardı. Ailenin bireylerini çok zehirli bir Avustralya yılan türü olan taypan yılanı öldürmüştü. Bu tür yılanlar yalnızca saldırmış olmak için saldırır ve öldürmüş olmak için öldürürdü. Darling yavaş yavaş doğaya tam olarak güvenilmeyeceğine ve onun fesat bir yönü bulunduğuna inanmaya başlıyordu. Mike'ın yaşamında böyle deneyimleri yoktu ve o bilinmeyenleri düşünürse mutlu olamazdı. Yanıt veremediği bazı soruların bulunmasına aldırış etmez, ancak Vip'in böyle sorunları olmasına üzülürdü. Patronun bilmiyorum demesinden nefret ederdi. Sorumlu ve bilgili kişilerin bazı şeyleri bilmesini sağlayacağı güvenceyi her zaman yeğlerdi. Ve şimdi Mike endişe içindeydi. Darling yardımcısında bu endişenin izlerini gördü. Mike gözlerini kendisinden kaçırıyor ve elindeki telleri gereğinden fazla titizlikle kangal haline sokuyordu. Darling onun endişesini geçirip rahatlatmak gereğini duyumsadı. ''Sözlerimi geriye alıyorum, sanırım o bir köpek balığıydı.'' dedi. Patronuna inanmak isteyen ama şimdi inandırıcı daha başka şeylere gereksinen Mike sordu. ''Seni böyle düşündüren şeyler neler?'' ''Şu anda öyle düşünmek zorundayım. Çünkü National Geographic dergisinde köpek balıklarının ısırdıkları yerin santimetre karesine 3,5 ton basınç uyguladıklarını okumuştum. O kadar basınç da şu tellerin böyle düzgün kesilmesine yeterli olur.''
''Neden balık telleri de alıp götürmüş?''
''Evet, almak zorunda değildi. Tellerde olta iğnesi bulunmuyordu. Ancak tellerin çevresinde yüzüp onları teker teker koparmış olmalı.'' diyen Darling, söylediklerine kendisini de inandırıyordu. Mike bir an düşündü ve sonra
''Aa, öyle mi?'' dedi.
Darling göğe baktı. O anda tuhaf bir isteği, her şeyi olduğu gibi bırakıp eve dönmek gereksinimini duyumsadı. Ama güneş şimdi de yükseliyordu. Henüz öğle zamanı olmamış ama 25-30 dolarlık mazot yakmış bulunuyorlardı. Eğer şimdi eve dönerlerse akvaryumcuya beceriksizce bir açıklama yapmak uğruna cepten boşuna 50 dolar da yemiş olacaktı. Darling şöyle konuşmak üzere kendisini zorladı.
Günün harcamalarını karşılamak üzere biraz çalışmaya ne dersin?
Tamam diyen Mike patronuyla birlikte balık tutmak üzere yemli oltaları hazırlamaya başladı. Belki satmaya ya da hiç değilse evde yenilmeye elverişli bir şeyler tutacaklardı. Eğer balık yakalarlarsa bu bir gün daha yenik olarak iskeleye dönmekten çok daha iyi olacaktı. Böyle düşünmek Darling'in canını sıktı. Bir zamanlar pek keyifli bir uğraş olan balık avlama bugünlerde can sıkıcı bir iş durumuna gelmişti. Şimdi balık tutmak yerine Darling küçükken yaşadığı yerlere dönmek, güzel anılarının arasında yaşamak ve şu anda üzerinde otoparklar bulunan arsalarda eski arkadaşlarıyla top oynamak istiyordu. Son günlerde yaptığı her balık avı Darling'e o eski günlerin ne denli güzel olduklarını anımsatmaktaydı. Bermuda'ya gelip de ilk yerleşenlere ilişkin tüm öyküleri okumuştu. O zamanlar ada kuş ve domuzlarla sarılmış gibiydi. Kuşlar hemen sahiplerini bulmuştu. O kuşlardan bazısı öyle sersemlemişti ki neredeyse insanların başının üzerine konuyor ve yakalanmayı bekliyorlardı sanki. Domuzlar o denli sersemlemiş değillerdi, sahipleri de belli değildi. Adanın ilk sahipleri kuşlarla ve denizden tuttukları balıklarla beslenmiş, domuzları daha sonraki iyi beslenecekleri günlere saklamışlardı. Ancak adanın ilk sakinlerinin öykülerinden en ilginç olanları, Bermuda'yı saran denizlerde yaşadıkları deneyimlere ilişkin olanlarıydı. Kaplumbağalardan balinalara kadar pek çok deniz hayvanı eski dünyadan gelenler tarafından tümüyle kökü kazınırcasına avlanıp yok edilmişlerdi. Darling oturup eski günleri gözyaşlarıyla anımsayacak tiplerden değildi. İşin içinde insan karıştığında yıkım ve yok oluşun kaçınılmazlığını görebiliyordu. Onu en fazla öfkelendiren, utandıran ve tiksindiren şey yalnızca son 20 yıl içinde Bermuda'da gördüğü olaylardı. Bu dönemde adadaki doğal yaşam daha önceki bütün dönemlerde gerçekleşenden çok daha fazla yıkıma uğratılmıştı. 1960'lı yılların sonunda ve 70'li yılların başında Darling döküntü kayalıklarına her gittiğinde yiyeceğini denizden çıkarırdı. O zamanlar her kayanın altında bir ıstakoz ve çevrede dolaşan pek çok maymun balığı, çotirra balığı, domuz balığı, sinarit balığı, hani balığı ile daha birçok balık sürüleri bulunurdu. Darling bir gemi leşi üzerinde çalışırken yakındaki denizaltı kumluklarına barbunya balıklarının gizlendiğini, tırpana balıklarının gemi leşinin içine kayar gibi yüzdüğünü ve miyop bir lapina balığının kulak memesini ısırdığını yaşamış ve görmüştü. Bir seferinde döküntü kayalıklarında dalış yaparken orada yaşayan köpek balıkları onu kovalamış, hatta paletlerinin uçlarını ısırıp koparmışlardı. Sığlıkların bitip de derin suların başladığı hattın bulunduğu yerde hani balıklarının çeşitli türleri, Nassau hani balıkları, üzeri lekeli hani balıkları, siyah hani balıkları ve arada bir 250-300 kiloluk dev hani balıkları tutulurdu. Çevrede Murana yılan balıkları, köpek balığının pek çok türü vardı. Deniz kaplumbağaları yüzerken çocukların kafasını sudan çıkarışı gibi başlarını hep suyun üzerinde tutarlardı. Ve denizin derinliklerinde dalış yaparak dolaşmak, heyecanlanmak üzere bir çağrıydı. Wahoo balıkları herhangi bir yemi kapmak üzere orada barracuda balıklarıyla kavgaya tutuşurlardı. Pechuta balıkları ve Allison balıkları yiyecek artıklarını kapmak üzere teknelerin kıç tarafına takılırlardı sanki. Kılıç balıkları tırpana benzer organlarıyla suyu yarar gibi yüzer, hızla yüzen büyük açık deniz köpek balıkları teknenin altında ışıldar ve sırtlarının parlak mavisini gösterirlerdi. İyi bir balık avı günü 500 kilo kaya balığı ve 1000 kilo ton balığı veya orkinos demekti. Ve oteller günün özel yemeği olarak taze Bermuda balığını menülerini koymaktan gurur duyarlardı. Günümüzde durum böyle değildi. Bazı oteller şimdi de Bermuda balığını listelerine koyuyor ama bunu yapmaktan gurur duymuyordu. Günümüzde servisini yaptıkları balıklar denizde geriye kalan çöplükler, yani kimse istemediği için denizde kalmış balıklardı. Eğer bir balıkçı ne boyda olursa olsun bir hani balığı tutmuşsa günün olayı olarak gazetelerde yer alıyordu artık. Bermuda'nın okyanus kıyıları neredeyse Long Island'ın batı anaforları gibi yaşamdan yoksunlaşmak üzereydi. Darling ada balıkçılarının açıklamalarını üzüntüyle ama eğlenerek dinliyordu. Balıkçılar deniz kirliliği diye yırtınıyor, kendisi de onları saçma diyerek yanıtlıyordu. Onun bildiklerine ve belgeleyerek anlatabileceklerine göre Bermuda balık endüstrisini öldüren balıkçılardı. Yalnızca Bermuda balıkçıları değil, çevrede balıkçılık etkinliğini sürdüren tüm balıkçılardı. Bunu yapan insanlardı. Yalnızca yaşamını kazanmak için avlanan değil, önüne gelen deniz canlısını öldürmek ve okyanusu soyup soğana çevrilecek bir maden kuyusu gibi görmek isteyen insanlardı. Darling onlara bilimsel bir yakıştırma da yapmıştı. Homo eşek soyu. Evet, bu balıkçılar güya balık avlıyorlar ama işi kuralına uygun yapmıyorlardı. Ve burada başlıca kötülük öğesi bir kişinin bulduğu bir donanımdı. Adına balık tuzağı diyorlardı. Geçmişte balıkçılar elleriyle, yani kuşkusuz oltayla balık avlarlar ve tuttukları balıklar kolayca sayılabilirdi. Adamlar yorgunluktan artık uyuşuncaya kadar avlanır ve bu arada parmakları sosisler gibi şişerdi. Sonra birisi telden sepetler yapıp içine yem koymayı ve sepete bir ip bağlayarak ucuna da suyun yüzeyinde kalacak bir şamandıra eklemeyi düşündü. Balık yüzüp sepetin içine girecek ama onun yapılışı yüzünden dışarı çıkışın yolunu bulamayacaktı. Kısa süre sonra herkes istediği sayıda sepeti denize atmaya başladı. Bu işin bir sınırı olması gerekirdi ama o sınıra kimse dikkat etmiyordu. Ve adamlar gerçekten balık tuttular. O denli çok balık yakalıyorlardı ki yalnızca en iyilerini saklayıp ölü olsun olmasın kalan balıkları ziyan ediyorlardı. Ama bu duruma kim aldırış ederdi ki? Eğer çok balık tuttukları için balık fiyatları düşerse dahi üzülmeye değmezdi. Adamlar hiç yorulmadan daha çok tutup kazancın azalması sorununu çözümlerlerdi. Darling balık tuzaklarını hiç sevmemiş, onları kesinlikle kullanmamıştı. Yalnızca ahlaksal nedenlerle değildi bu. Ona göre tuzak kurmak balık avlanmak değil, yalnızca öldürmek ve balığı denizden kepçeyle toplamaktı. İşin tek bir eğlendirici yanı bulunmuyordu. Darling'e göre yaşamınızı kazanmak için yaptığınız işten keyif almıyorsanız başka bir iş bulup onu yapmalıydınız. Emektar denizcinin evinin bahçesinde kucağında bir kedi ve omuzunda bir kuşla oturmaya, uzun bir yaşamı sürdürüp de onun her dakikasından nefret ettiğini karşısındakine söylemeye hiç niyeti yoktu. Balık tuzaklarının birincil sorunu onların işini çok iyi görmeleriydi. Her şeyi büyük küçük, genç yaşlı ve gebe olsun olmasın her türlü deniz canlısını yakalıyorlardı. Oltayla avlanan balıkçı yakaladığı balıkları ayıklar, çok küçükse, yavru balıksa, karnında yumurta varsa ya da istediği türden değilse o balığı oltadan çıkarıp geriye denize atardı. Oysa tuzağın içinde toplanan balıklar bir iki gün orada kalıyor, örseleniyor, yaralanıyor, şoke oluyor ve balıkçı onları ayıklarken çok küçük bir şansla bazısı kurtulup denize atılıyordu. Çoğu balıkçı buna zahmet bile etmemekteydi. İkinci sorun yitirilen balık tuzaklarıydı. Eğer şamandıranın bağı kopar ya da çözülürse veya fırtınalı deniz tuzağı derin sulara itip denizin derinliklerine gömerse tuzak balıkları öldürmeyi sürdürüyordu. Tuzağın içindeki balıklar ölüyor ve daha çok balığa yem oluşturuyordu. Yeni balıklar sepete giriyor, onlar da ölüyor ve çevrim böylece fasit daire olarak sürüyordu. Bu durumda herkes bir çare öneriyordu. Tuzağın kapısını açacak bakterilerle ayrıştırılabilir ipler ve hatta bakterilerle ayrışan kapıları denediler. Tuzak kaybolduğunda bu gereçler çürüyecek, sonunda kapılar açılacak ve balıklar dışarı çıkacaklardı. Ama sonunda diye ifade edilen süre öyle uzundu ki tuzağın kapısı büyüyle pat diye açılana değin tüm balık nesli ortadan kalkacaktı. Darling deniz dibinde Tokyo'da trafiğin yoğun olduğu saatlerdeki metro vagonlarının kalabalıklığına benzeyen ve balıklardan ahtapot ve yengeçlere kadar birçok canlı ile sıkış tepiş duruma gelmiş kayıp balık tuzakları bulmuştu. Görüntü onu fazlasıyla üzüyor ve öfkelendiriyordu. Ölüm konusunda hiç de duygusal olmayan Darling'e göre bu tür öldürmeler amaç ne olursa olsun büyük bir savurganlıktı. Birçok kez denizde balık tuzağına rastlayınca teknesini durdurup zaman ve para yitirerek derinlere dalmış ve böyle tuzakların şamandırasını kesip kapısını açmıştı. Sepetlerdeki sağ kalmış ama şaşkın, yorgun ve yaralı tutuklular kapıların açılışı karşısında birkaç dakika hareketsiz kalmış, böyle iyi şansa inanamamış ve sonra hep birlikte harekete geçip gözden kaybolmuşlardı. Sonunda 10 yıl geç kalınarak 1990 yılında Bermuda Adası yönetimi tuzakla balık avlamayı yasakladı ve adanın balıkçılarından %78'ini maaşa bağladı. Balıkçılar Tanrı'nın kendilerine bağışladığı hakkı ortadan kaldıran yasağa karşı verilen parayı az bulsalar bile Darling'e göre ödenen oldukça iyi birer ücretti. Balıkçıların sofuluk taslayan bu haykırışları Darling'i çıldırtıyordu. Hangi tanrısal haktı bunlar? İnsanoğlunun Bermuda'daki tüm balıkları öldürmeye hakkı olduğu hangi kitapta yazılıydı? Böyle bir mantıkla banka soygunculuğunun da korunması gereken bir meslek olacağını düşünüyordu Darling. Eğer bir insan ailesini beslemek hakkına sahipse ve onun yaptıkları bir sigorta şirketine yılda birkaç yüz bin dolara mal oluyorsa bu özgürlüğün de bir bedeli bulunmalıydı. Şimdi balık tuzakları yasaklandığına göre balığın şu sulara geri gelmesine umut beslenebilirdi. Oysa Darling bundan da kuşkuluydu. Bermuda 700 kadar adadan oluşan ve türleri eksilen balık yönünden birbirini tamamlayacak Bahama takım adalarına pek benzemiyordu. Bazı Bahamalılar da denizleri yıkıma uğratmada Bermudalılardan hiç aşağı kalmazdı. O türden Bahamalılar balık avına Clorox adlı bir maddeyle birlikte gider, döküntü kayalıklarına birer Clorox pompalar, sonra tüm balık ve ıstakozlar kepçeye toplanmak üzere denizin yüzeyine çıkardı. Kuşkusuz Clorox denilen o madde döküntü kayalıklarındaki yaşamı sonsuza değin yıkıma uğratıyordu. Ancak insanoğlu ne yapıp edip yaşamını kazanmalıydı. Ve Bermuda koca okyanusun ortasında tek bir kaya parçasıydı. Burada yok edilen şey kesinlikle yerine gelmeyecekti. Sanki insanoğlunun Bermuda'yı yoz bir alan haline sokmaya çalışması yetmiyormuş gibi bir de doğa yıkıcı araçlarını adanın üzerine fırlatmaktaydı. Darling'in adadaki ABD deniz üssünde çalışan ve meteorolojiden iyi anlayan Marcus Sharp adlı bir arkadaşı vardı. Sharp iklim ve ölçümleme istatistiklerine bakarak Bermuda çevresindeki sularda sıcaklığın son 20 yıl içinde ortalama 2 derece artmış olduğunu söylüyordu. Kimi bilim adamları bu sıcaklık artışının Amazon ormanlarının yanışı ve dünyada fosil yakıtların çok fazla kullanılışından kaynaklandığını söylüyorlardı. Öteki bilim adamları ise bunun buzul çağının geliş gidişiyle ilgili doğal düzenin bir parçası olduğunu ileri sürüyordu. Ancak olay nedenlerine göre çok daha önemliydi. Deniz ısınıyordu. Kentte yaşayan bir kişiye göre 2 derece ısı değişikliği pek bir şey ifade etmezdi. Oysa denizde yaşayan mercanlar için 2 derecelik değişiklik bir ölüm kalım sorunudur. Bermuda mercanlarının %10'u daha şimdiden ölmüştü. Darling de bu yıkımın denizdeki izlerini eski araba mezarlığına benzer büyük lekeler şeklinde daha şimdiden görüyordu. Eğer bu %10, %20'ye çıkarsa ve sonra ada çevresindeki tüm mercanlar yok olursa Bermuda yavaş yavaş denize akıp gidecekti. Çünkü mercanlar açık denizlere karşı adanın zırhını oluşturmaktaydılar. Mercan polipleri sıcaklık artışından etkilenen tek hayvan türü değildiler. Bazı yaratıklar bu nedenle tümüyle ortadan kalkmış, bazıları denizde daha derinlere inmiş ve ortaya yeni hayvan türleri çıkmıştı. Söz gelişi şu anda Bermuda kıyılarının kumlu kesimlerinde minik tünelcikler içinde yaşayan yeni bir kurtçuk ya da bit türü görülüyordu. Dalış yapan kişiler kumu kazdığında bu hayvanlar ortaya çıkıp insan derisine yapışarak gözeneklerden içeri sızıyorlardı. Daha sonra da zehirli bir madde çıkararak bir hafta sürecek yaralaşan ve içten içe kaşınan bir takım rahatsızlıklara neden oluyorlardı. Bu yıkım troikasında, yani üç atlı kar kızağı, son atla adada yaşayan yabancılardı. Bermudalılar döküntü kayalıklarındaki yaşamı yıkıma uğratırlarken, adanın Japon ve Kore azınlıkları da derin sularda yaşayan canlı türlerinin kökünü kazıyordu. Bu balıkçılar her gün denize çıkıp 50 kilometre kadar uzunluktaki ağlarını denize bırakarak gezginci balıkların yolunu kesiyordu. Sonunda orkinos, kılıç balığı, uskumru, ton balığı, vahu balığı, köpek balığı, torik ve yunus balıklarını bütünüyle avlıyorlardı. Böyle uzun balık ağı kullanmayan balıkçılar onun yerine her 30 santimetresine bir yem takılmış çok uzun oltalarla balık tutmaya çıkıyor ve aynı sonucu elde ediyorlardı. Hiç ayırt edilmeden tüm deniz hayvanları ortadan kaldırılıyordu. Bütün bunları Darling bir kıyım olarak kabul etmekteydi. Bir zamanlar ona canlılık veren, yaşamın harikası ve zenginliği olarak görünen balıkçılık, artık emektar denizciye yalnızca ölümü düşündürmeye başlamıştı. Oltaya yem takıp hazırlamaları ve denize atmaları bir saat kadar sürdü. İşi bitince Darling oltanın ucuna kauçuk bir şamandıra bağlayıp denize attı. Tekne gel gitle ve hafif rüzgarlarla güneydoğuya doğru itilirken şamandıra bıraktıkları yerde yüzecekti. Mike bir kutu Polonya domuz konservesi ve bir şişe kola açarak teknenin kıç tarafına gitti. Orada ambar kapağına oturup karnını doyururken bir yandan da tulumba motorunu onarmaya çalıştı. Kaptan köşküne çıkan Darling çevrede kimse bir şey tutmuş mu diye telsizi dinlerken bir yandan da soyduğu elmasını yedi. Bu arada bir kaptan köpek balığı avladığını bildirdi. Challenger Bank'tan yola çıkan kiralık bir tekneyi kullananlar da birkaç orkinos yakaladıklarını haber verdiler. Diğer tekneler balığa rastlamamıştı. Güneş batıya doğru alçalmaya başlarken iki denizci şamandırayı tekneye alıp oltayı çekmeye başladılar. Sırayla biri vinci çalıştırırken öbürü oltayı yokluyor ve bu arada konuşuyorlardı.
Duyumsadın mı?
Evet, kırmızı yüzgeçli birkaç hani balığı olmalı.
Belki de sırnaşık bir köpek balığıdır.
Tapyo kabalığı da olabilir.
Bir çift deniz kaplumbağası derim ben bunlara.
Onları avlamak istemez miydin?
8 iğnelerine 2 küçük kızıl renkli deniz kaplumbağası takılmıştı. Yukarı çekilirken birdenbire oluşan basınç değişmeleriyle gözleri patlaklaşan ve karınları şişmiş olan hayvanları Darling yem kutusuna atıp gökyüzüne ve sonra denize baktı. Denizde yüzgeç, gökte tek bir kuş görünmüyordu. Çevrede yaşam dolu hiçbir şey kalmamış gibiydi. Lanet olsun diyen adam ellerini pantolonuna kuruladı ve motoru çalıştırmak üzere baş tarafa doğru ilerledi. Kameraya girmek üzereydi ki Mike'ın seslenişini işitti.
Bak şuraya.
Gemici güney ufkunu gösteriyordu. Deniz kuvvetlerinin bir helikopteri üstlerine doğru geliyordu.
Darling, merak ettim, nereye uçuyorlar dedi. Onlar hiçbir yere gitmezler, yalnızca zaman öldürürler.
Belki öyledir diyen Darling üzerlerinden geçen ve kuzey rotasına dönmüş olan helikoptere el salladı. Olasılıkla Mike haklıydı. Ara sıra ortaya çıkan arama ve kurtarma etkinlikleri dışında denizci helikopter pilotları yalnızca havacılık yeteneklerini korumak ve uçuş saatlerini doldurmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Ama şu pilot zaman yitirmiyor ve helikopterin hızını artırarak kuzeye doğru ilerliyordu. Yeniden konuşmaya başlayan Darling,
''Bilmem ki'' diyerek ekledi. ''Eğer Nova Scotia'daki gece yemeğine geç kalıp da bunun için hızlanmadıysa şu adamın yapılacak önemli bir işi var derim.''
Ve sonra kaptan köşküne çıkıp telsizin mikrofonunu eline alarak konuştu.
''Helikopter bir, helikopter bir, helikopter bir, burası Privateer, geriye bak.''
6. ayrımın sonu. Sayfa 67.